Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz. Haftanın ilk iş gününde sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Ömür boyu.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doçent Doktor Tuğba Işınsu Durmuş. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Osmanlı İmparatorluğu'nda sanat koruyuculuğunu sizinle değerlendirmek istiyoruz. Öncelikle sanat koruyuculuğu, hatta hamilik diye de bilinir. Hani ne demektir? Osmanlı'da bu nasıl görüldü, nasıl işlendi? Bu konuyla başlayalım dilerseniz.
Evet, teşekkürler. Aslında tabii çok uzun anlatılabilecek bir konu ama hem süremiz kısıtlı hem de yani tarihte bu işi özetleyen çok böyle güzel bakış açıları var. Mesela çok kullandığımız bir ifade vardır, marifet iltifata tabidir diye. Eğer yapılan bir işin bir karşılığı, yani başkaları tarafından olumlu anlamda bir karşılığı görüyorsa, eğer karşılık görüyorsa, biz de yaptığımız işten memnuniyet duyarız. Aksi yönde eğer yaptığımız işi kimse olumlu veya olumsuz anlamda değerlendirmezse, o zaman bu da sanki yaptığımız işin bir kıymeti yoktur, evet, bir anlamı yoktur gibi düşünülür. O yüzden yani marifet iltifata tabidir. Yani yaptığınız bir iş eğer başkaları tarafından değer görürse bir anlamı vardır gibi bir sonuca geliyor. Bir de benim İbn Sina'nın çok sevdiğim bir sözü var. Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göçer diyor. Yani yaptığınız bilim ve sanat faaliyetlerini birileri takdir ediyorsa eğer, ancak onlar anlamlı çalışmalar olarak ortaya çıkıyor. Osmanlı'da da aslında tam olarak böyle. Yani Osmanlı'da şair ve yazarların aslında eserlerini ortaya koyduktan sonraki kısmı hami dediğimiz, hami konumundaki kişilerle ilgili. Çünkü şimdi günümüzde düşünelim, yani bir işte şiir kitabı ortaya çıkarıyor diyelim ki birileri, ya da bir eser yazıyor. Bunu tanıtmak çok kolay. Yani şu an sosyal medyayla bile bir tıkla bütün dünyaya duyurabiliyoruz. Ama Osmanlı'yı düşünelim. Eser ortaya koyan bir kişinin o eserini tanıtması, birilerine duyurması, bu eseri yaygınlaştırması ve bütün bunların ötesinde kendisini tanıtarak bir anlamda reklamını yapması çok kolay bir iş değil. İşte bunu da hamiler, hami dediğimiz hami konumundaki kişiler yapmışlar.
Bu kişiler hangi kişiler düzeyde?
Evet, en üst düzeydeki hami sultan, sanata çok üst düzeyde destek verdiklerini biliyoruz. Çünkü Osmanlı'da en üst düzeydeki, en üst konumdaki kişi ise sultan. O zaman sultanın da sanata verdiği değer ve düzey başka hamilerden çok daha yüksek olmalı. Bu biraz Osmanlı'da hiyerarşik olarak dağılmış. Yani en üst noktada sultan varsa sultandan daha alt konumlara inen bir hiyerarşi gösteriyor. Ve şöyle düşünelim, bir yönetici bir alana ne kadar ilgiliyse o yöneticinin daha alt konumunda çalışan kişilerin de bazen ister istemez, bazen de işte farklı sebeplerle o sanat dallarına ilgi göstermeleri beklenir. Osmanlı'da da böyle olmuş. Yani sultan sanata, sanatın değişik dallarına ilgi gösteriyorsa eğer, sultanın işte alt konumunda çalışan defterdar, kazasker, vezir, sadrazam, işte çeşitli konumlardaki paşalar, beyler, beyleri, işte sancak beyleri veya işte Osmanlı coğrafyasındaki başka işte paşalar, işte Akıncı beyleri gibi böyle değişik Osmanlı coğrafyasının değişik yerlerine yayılmış üst düzey veya onlara bağlı çalışan çeşitli yöneticilerin de çeşitli bu sanat dallarının çeşitliliğini desteklediklerini görüyoruz. Burada mesela yüzyıl açısından değerlendirirsek Kanuni döneminde bu en ihtişamlı dönemine ulaşmış. Çünkü 16. yüzyıl aslında siyasi anlamda da Osmanlı'nın en geniş sınırlara ulaştığı bir dönem. Bunu biraz şöyle düşünelim, yani sanat faaliyetleriyle ilgilenmek için biraz başka meseleleri, daha temel meseleleri halletmiş olmak gerekiyor. O yüzden yani Osmanlı siyasi anlamda en geniş sınırlara ulaşıyorsa, refah anlamında bir sıkıntı yoksa, o zaman biraz daha işin sanat faaliyetleri kısmının daha da yaygınlaşabileceğini düşünebiliriz. Kanuni döneminde de böyle olmuş. Mesela... yani ben şimdi sayın dinleyicilerimize yani sorsak veya düşünmelerini istesek, Osmanlı'da mesela en çok bildiğiniz işte şairler ya da tanıdığınız Osmanlı şairleri kimlerdir desek, herhalde Fuzuli'nin ismini duymuşlardır.
Muhakkak.
Ya da Baki'nin ismini duymuşlardır. Mesela Fuzuli ve Baki Kanuni döneminde yetişmiş üst düzey şairler. Ya da mesela başka sanat dallarına geçelim, denizcilik alanına geçelim. Mesela denizcilik alanından tanıdığınız bir isim var mı diye sorsak, herhalde Piri Reis'i, Seydi Ali Reis'i duymuşlardır. Onlar Kanuni döneminde üretimde bulunmuş isimler. Mesela mimari alanında bildiğiniz bir isim var mı diye sorsak herhalde Mimar Sinan'ı duymuşlardır. Söyler, Mimar tabii. Sinan Kanuni döneminde üretimde bulunmuş bir isim. Dolayısıyla bunu başka alanlarda da düşünsek her alanın gerçekten en iyisinin, en iyi isimlerinin aynı yönetici döneminde yetişmiş olması bir tesadüf değil. Yani o kişinin o sanat dallarına ne kadar ilgi gösterdiğinin de bir göstergesi. Benim çok sevdiğim bir anekdot var. Kanuni Sultan Süleyman, yani Osmanlı'da hem çok uzun süre tahta kalmış hem az önce dediğim gibi siyasi anlamda Osmanlı'yı çok geniş sınırlara ulaştırmış. Yani şunu demek istiyorum, aslında övünebileceği çok şey var ve kendisine şöyle bir soru soruluyor. Saltanatınızın en büyük olayı nedir diye bir soru soruluyor biraz son dönemlerinde. O da diyor ki saltanatımın iki büyük olayı vardır. Birisi Sinan gibi bir dahiyi yetiştirmek, Mimar Sinan'dan bahsediyor. Diğeri de Baki gibi bir şaire hamilik yapmak diyor. Şimdi bunu değerlendirdiğimiz zaman aslında gerçekten övünebileceği çok şey varken söz ettiğim iki ismin de hep sanatla ve kendi koruyuculuğuyla ilgili olması. Çünkü buradan aslında şuraya da geliyoruz. Hamiler neden böyle korumacılık faaliyeti içerisinde bulunuyorlar? Çünkü biz bugün bakıyorsak o eserlere sadece o eserleri yapan kişileri değil bir anlamda yaptıran kişileri de anıyoruz. Yani o şiirleri okuyorsak o şiirleri yazan kişileri değil kim yazdırmış ve kim için yazılmış bunlara da bakıyoruz. O yüzden bir anlamda kendi isimlerini daha sonraki yüzyıllara bırakmak, daha bir kalıcılık oluşturmak anlamında da yöneticiler bu tür destekleme faaliyetleri içerisinde bulunmuşlar.
Aslında bu çok güzel bir öngörü. Hı-hı. Yani yıllar sonra o şiirlerin Hı-hı. kalıcı olacağını bilip ve kendi ki. İsimlerinin yüzyıllar Hı-hı. sonra bile o şiirlerde anılacağını biliyor Hı-hı. olmak da bence bir öngörüdür Hı-hı. aynı zamanda. Peki sanat motivasyonunu nasıl etkilemiş? Bu mutlaka olumlu etkilemiştir, Hı-hı. öyle değil mi?
Tabii ki. Yani hamileri tabii en üst düzeydeki hamiyi sultan olarak tanımladık. Sultanların aslında şöyle de ilginç bir konumları var. Hem yani çoğu hem hami hem de üretici olarak işin içindeler.
Hem yazıyorlar yani, hem de koruyuculuk evet, yapıyorlar.
Hem yazıyorlar hem de yazılanları okuyorlar ve değerlendiriyorlar. Bu aslında önemli bir nokta. Genellikle bu korumacılık sisteminde işin biraz para tarafı olumsuz şekilde ön plana çıkarılır. Yani işte bu verilen paraya caize denir ve yani Osmanlı döneminde şiirler caize almak için mi yazılıyordu gibi biraz böyle farklı bir tabloya çeken şeyler de var, polemikler de var. Ama şunu düşünürsek eğer, yani evet siyasi anlamda sultanın birçok, yani yöneticilerin birçok işi var. Uğraşmalarını gerektiren, ilgilenmeleri gereken birçok iş var. Ama onun yanında şair veya yazarların, yazarlardan kendilerine gelen şiirleri okumak, değerlendirmek, yorumlamak ya da kendileri bizzat şiir işiyle uğraşmak. Yani bir anlamda o kültür ortamının içinde olmayı tercih ediyorlar. O yüzden bu aslında bir zorunluluk değil. Tam tersine bir anlamda biraz o uğraşmak zorunda oldukları siyasi ortamdan da biraz kendilerini çekip bir kültürel ortama sığınma ihtiyacı gibi de düşünebiliriz. Bu anlamda Osmanlı yöneticilerinin çok büyük bir kısmının şiirle uğraştığını biliyoruz. Başka sanat dallarıyla uğraştıklarını biliyoruz ama bunlar arasında şiir ve musiki biraz daha fazla tercih edilmiş. Bunun sebebi de şu. Osmanlı'da biliyorsunuz sultanlar çok küçük yaşta şehzade olarak eğitime başlıyorlar ve onları yetiştiren Lala dediğimiz isim kişiler var. Ve bu kişilerin geçmişine baktığımız zaman çoğu şair ya da musikişinas. Bu da biraz şununla ilgili, yani sizi hayatınız boyunca eğiten, hep sizin yanınızda bulunan, sizi yetiştiren birileri hangi alanla ilgileniyorsa ister istemez bu alanı size empoze ediyorlar. O yüzden Osmanlı sultanlarının yetişme alanına baktığımız zaman çok yönlü yetişiyorlar. Pek çok sanat dalını öğrenerek yetişiyorlar ama bunlar arasında şairlik ve müzik biraz daha diğer sanat dallarına göre daha baskın oluyor. Bir de galiba şöyle bir sebebi de var. Biraz daha görünür. Yani müzikle uğraşmak ve şiirle uğraşmak kalıcılık anlamında biraz daha görünür. Çok önemli katkıları da var. Mesela Kanuni Sultan Süleyman bütün Osmanlı şairlerini düşündüğümüz zaman ki geçen yıl tamamlanan bir proje, ben de bir parçası olduğum için mutlu olduğum bir proje, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü projesi. Yakın yıllara kadar Osmanlı'da tam olarak şair sayısı kaçtı bunu net olarak bilmiyorduk. Yani geçen sene bu projeyi tamamlayınca 7500'e yakın isim olduğu ortaya çıktı. Yani çok önemli bir rakam. Yani tabii Türk ki, Edebiyatı'nın zaten. biyografi birikimi 7500 isimle temsil edilmiş. Hı hı. Gerçekten çok önemli bir rakam bu. Ve bu 7500 isim içinde Kanuni Sultan Süleyman divan ortaya koyma anlamında ikinci hacim, en hacimli divanı ortaya koyma anlamında ikinci sırada. Yani tabii ki bu söz ettiğimiz şair yazarların hepsinin başka meslekleri var. Yani tek işleri şairlik veya yazarlık değil. Hı hı. İşte kimisi asker, kimisi esnaf, sanatkar, kimisi devlet kademesinde çeşitli önemli bürokratik görevlerde yer alan isimler. Ama herhalde hiçbirisi Kanuni kadar meşgul değildi. Ama Kanuni'nin bu kadar çok bu şiirle ilgilenmiş olması, en hacimli ikinci divanı oluşturmuş olması aslında bize hani az önce söylediğim gibi ne kadar o kültür ortamının içerisinde bulunmak istediğine dair de bir fikir veriyor diye düşünüyorum. O yüzden tek taraflı değil korumacılık işi. Yani sadece şair veya yazarın bir takım kazanımlar elde ettiği bir sistem değil. Yani iki taraflı bir sistem olarak düşünelim. Karşılıklı bir kültür alışverişi gibi düşünelim. Çünkü elimizde öyle kaynaklar var ki yani yöneticilerin gerçekten kendilerine sunulan şiirleri değerlendirdikleri, bunlarla ilgili yorumlar yaptıkları, yani bu işten gerçekten anlayan kişiler olduklarını gösteriyor.
Evet, tam onu diyecektim. Hani bir insanın bir konuda bilgi sahibi olması gerekir ki eleştiri yapabilsin.
Tabii
bir
ki.
De seçecekleri o hamilik yapacakları kişileri neye göre seçiyorlar, nasıl onları değerlendiriyorlar?
Evet, bunun aslında yani çeşitli yolları var diyelim. Mesela düğün ve şenliklerde başka esnaflar çeşitli işte maharetlerini gösterirken onlar arasında şairler de mesela düğün ve şenliklerde çıkıp sultanın karşısında şiirlerini okuyorlar. Buna dair kayıtlar var elimizde. Bir de şöyle bir nokta var, aslında dikkat çekmek lazım. Biz bugün sanatçı deyince aslında biraz işin yaratıcılık ve hayal gücü kısmının ön plana çıktığı bir çerçeve anlıyoruz. Yani bugün mesela Türk Dil Kurumu sözlüğüne baksak sanatçı kelimesinin karşılığında yaratıcılık vasfının daha ön plana çıktığı bir anlamla karşılaşırız. Ama Osmanlı'da böyle değil. Zanaat içerisinde değerlendiriliyor. Yani hayal gücü değil de yani bir esnaf grubu içerisinde değerlendiriliyor. Hani bugün biz sanatçıları böyle değerlendirsek herhalde biraz kendilerini hakaret olarak görürler ama Osmanlı'daki yapı böyle değil. O yüzden yani bu düğünlerde ve şenliklerde diğer esnaf grubuyla beraber şairlerin de yer alması hani bugünden bakmazsak eğer çok aykırı görülecek bir durum değil. Bazen de yöneticilerin mesela işte Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili biliyoruz. Bazı şairlere işte yeni yazdığınız şiirleri getirin diye dönem dönem söylediğini biliyoruz.
Yarışma açma gibi bir durum oluyor mu
yani,
acaba?
Yarışma demeyelim ama dönem yani aynı anda aynı dönemi çağdaş diyebileceğimiz şairlerin yazdıkları şiirleri bir arada görmek istediğine tanık olduk. Yani ona dair kaynaklarda bilgiler var. Evet. Ama bazen de bazı şairlerin yani Osmanlı'da ortaya konan eserleri yöneticiye sunmak bir gelenek. Yani mesela bir divan oluşturduğu zaman bunu yani her zaman elden tabii ki yapamıyor. Çünkü hani biz de bugün çok üst düzey yöneticilere bir şey iletmek istesek doğrudan herhalde elden ulaştıramayız. Osmanlı'da da Osmanlı'nın toplumsal yapısını düşünürsek sultana doğrudan ulaşabilmek çok kolay değil. Ya bunun için aracı kişiler var. Yani daha çok da onun yakınında çalışan kişiler var. Ona dair de kaynaklarda bilgiler var. Bu yolla ulaştırmaya çalışmışlar. Bu anlamda kaynaklarda hamilerin birbirleriyle rekabet içerisinde oldukları durumlarla da karşılaştık. Mesela iyi konumda olduğunu bildikleri bir şairi sultana tanıtma yönünde bir rekabet içerisine de girdikleri örnekler var. Bunlar da tabii ki güzel örnekler.
Tabii güzel
yani
bir
sanatı,
rekabet bu tabii.
Evet, sanatı yüceltme konusunda bir yarış içinde olmak. Çok her zaman karşılaşmadığımız bir durum, o yüzden güzel olarak almak lazım.
Hani dediniz ya kaz askerler, vezir azam, sadrazam onlar da yine bu işin içindeler diye. Onları sultan mı görevlendiriyor yoksa kendi kendilerine mi şairleri seçip ya da sanatçıları seçip hamilik görevini üstleniyorlar?
Şunu aslında vurgulamak lazım. Çok eski yani siyasetname veya nasihatname türündeki kitaplarda yöneticiliğin işte bir yönetici hangi vasıfları taşımalıdır türünde böyle bir yazılı bir takım kurallar var ve bunlar arasında iyi bir yöneticinin mutlaka sanatı ve sanatçıyı koruması ve desteklemesi gerekir gibi bir ibare var. Dolayısıyla aslında bir anlamda yönetici olmanın gereği olarak değerlendirilmiş böyle bir durum. O yüzden hani Sultan siz işte sanatçıları koruyun, destekleyin, değerlendirin gibi bir şey söylemiyor. Ama,
o vasfı, vasfı zaten sahipler
evet, yani
o yöneticilerde.
Eğer yöneticilerse ve çevrelerinde hı-hı. bir yani bununla ilgili bir kendilerinin yönetimde bulundukları bir halka varsa dolayısıyla bu halkaya da bu halkanın içerisinde bulunan şair ve yazarlara hamilelik yapma noktasında da herhalde bunu bazen de çok sorgulamadan da yapıyorlar. Hı-hı. Yönetici olmanın gereklerinden birisi olarak değerlendiriyorlar. Bu noktada İstanbul tabii ki çok önemli çünkü yani bugün de öyledir değil mi? Kültür ve sanat faaliyetlerinin içinde olmak isteyen birisinin ilk tercihi İstanbul'dur herhalde ya da büyük şehirdir diyelim. O dönemde de İstanbul çünkü saray İstanbul'da ve bu biraz saraydan yayılan bir şey. Tanpınar'ın çok güzel bir ifadesi var. Sarayı aydınlığın kaynağı olarak tanımlıyor. Bir güneşe benzetiyor ve yani bu saraydan yayılan o aydınlığın kaynağı daha civar yerlere, işte sarayın küçük modellerine doğru yayılır diye ifade ediyor. Buradan şunu çıkarabiliriz. Şimdi o dönemde şehzade sancakları var belirli bir döneme kadar. Yani şehzadeler tahta geçmeden önce sarayın küçük uygulamalarını yapabilecekleri yerlerde yetişiyorlar. Mesela işte Manisa, Konya, Trabzon, Amasya gibi bölgelerde. Hı hı. Bu bölgelerde de mesela şehzadelerin çevrelerinde de bu tarz böyle sanat koruyuculuğu yapabilecekleri sanat halkaları, edebi çevreler oluştuğunu görüyoruz. Hı hı. Ya da mesela ilginç geliyor bize ama Rumeli'ye o dönemde çok fazla akınlar yapılıyor. Özellikle 16. yüzyılın sonuna kadar. Ve Rumeli'de akıncı beyleri var. Aslında onlar askeri bir sınıf. Hı hı. Ve bu askeri sınıf ya baktığımız zaman aslında fetihlerde ön planda yer alması gereken isimler. Ama 16. yüzyılın sonuna kadar Rumeli'de acayip bir şair patlaması oluyor. Neden? Çünkü onlar da oradaki şairlere hamilelik yapıyorlar. Evet.
Hocam son olarak şunu da sorayım. Bu hamilelik kavramının sanat koruyuculuğunun günümüzde bir karşılığı var mıydı? Günümüze yansımaları nasıl olmuş?
Evet tabii son olarak şunu söylemek lazım ki öncelikle biz bugün Osmanlı üzerine konuştuk ama yani bu sistem sadece Osmanlı'da yoktu. Yani o dönemde doğuda batıda yani bir anlamda orta çağda diye değerlendirelim. Benzer toplumsal yapıları taşıyan bütün toplumlarda veya imparatorluklarda karşımıza çıkan bir durum. Mesela Batı'yı dikkate alırsak bugün biz sanat dünyasının yıldızları olarak bildiğimiz isimler var. Mozart, Bach, Beethoven, Leonardo da Vinci gibi. Onlar da kendi dönemlerinde üretimlerini hep saraya bağlı, krallıklara bağlı olarak yapmışlar. Hani bu sadece Osmanlı'da olan bir sistemmiş gibi değil. Yani çünkü o toplumsal yapıda sanatçı üretimini ve ürettikten sonraki eserini nasıl yayacağını başka şekilde yapamıyor. Yani sistem buna çok başka bir seçenek sunmuyor. O anlamda yani orta çağda bütün toplumsal yapılarda benzer bir sistem vardı. Günümüzde de elbette var. Sponsorluk dediğimiz sistem aslında tam olarak bunun karşılığı. Ama bugün sponsorluk daha çok yani para desteği olarak
maddi destek
anlaşılıyor.
Olarak
maddi destek evet. olarak anlaşılıyor. Sadece öyle değil elbette. Bugün bir yazar veya şair bir eser yayınladığı zaman bir yayın evinden bununla ilgili bir telif ücreti aldığı zaman bu da aslında bir destek. Yani dolayısıyla
ya da üretime katkı sağlandığında
üretime,
bu da bir destek.
Tabii yani bir sanatçının çalışma ortamı hazırlandığı zaman ama mutlaka bir maddi destek olması gerekmiyor. Onun üretimde bulunabileceği bir ortam sağlandığı zaman bunu da bir destek olarak değerlendirebiliriz. Spor alanına bakarsak eğer en görünür şekli aslında sporda yer alıyor bu sponsorluk sisteminin. Dolayısıyla aslında her alanda biraz toplumsal yapının dönüşümüyle birlikte biraz daha dönüşmüş, değişmiş ama yani mutlaka var olan bir sistem olarak
ve sanatı destekleyici bir evet. sistem olduğunu görüyoruz. O evet. yüzden de bence yüzyıllarda geçse yine bu sistem devam eder gibi görünüyor. Değerli hocam evet. çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
verdiğiniz
ederim.
Bilgiler için.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz bugün Osmanlı İmparatorluğu'nda sanat koruyuculuğunu değerli hocamızla konuştuk. TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doçent Doktor Tuğba Işınsu Durmuş'tu konuğumuz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayatın seslerine müzikle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler.
Pembe yeşil güzelim Açelya, yakışır o başka yarınlara. Çiçeklenir coşar ışık suyla, kırılgandır koyu karanlıkta. Açelyalar hep hatırlatır seni bana. kısacık ömrü işte bir soluk gibi geldi geçti. Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi. Bütün ömrün gün görmeden öyle gelip geçti. Bir solukta uyan artık doğan güne karşı, okşayınca yüzünü usulca. Gençlik resmin düşmüştü aklıma, o sabah birden ölümü görmüştüm yüzünde. Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti. Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydin, yeşertmedi. Bütün ömrün gün görmeden öyle gelip geçti. Bir solukta denizin dibinde karanlıklar gibisin, ışığın içimde saklıdır bilmezsin. Hayat artık sensiz akıp gidiyor, senden habersiz sessiz. Yakışır o başka yarınlara, çiçeklenir coşar ışık suyla. Kırılgandır koyu karanlıkta, açelyalar hep hatırlatır seni bana. Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti. Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydin, yeşertmedi. Bütün ömrün gün görmeden öyle gelip geçti. Bir solukta
Yaşayan Türküler.
Açın kapılar, açın. Türküler geliyor. Bir bulut kaynadı Sivas elinden. Ucu telli, mektup geldi yârimden. Karlı dağlar nice olur, nice olur. Karlı dağların sözü mü olur? Türküler geliyor Sivas'tan, türküler geliyor Konya'dan, Talas'tan. Bir yandan Kağızmanlı hıfzı bir mağara gibi soluyor. Ötede Karacaoğlan gülüyor. Türküler geliyor her yandan, Rumeli'den, Urfa'dan, Van'dan. Türküler geliyor horon teperek. Türküler geliyor söğüt dallarıyla, iğde çiçekleri donanmış. Türküler geliyor katıla katıla gülerek. Türküler geliyor kana bulanmış, çenesini bıçaklar açmaz olmuş. Sonsuz bir feryat içinde insanın yüreğini söken türküler geliyor. Açın kapıları türkülere, açın. Yemen'den kara kahve geç gelir ama kara haber tez ulaşır. Ve bütün haberler gibi Yemen'e gidenlerin macerası da türkülerin sırtında gelir. Bu türkünün hikayesi Erzincan'ın Esesi köyünde geçer. Yeşilliklerle bezeli, küçük ama şirin bir köydür Esesi. İnsanları çalışkan, bir o kadar da çilekeştir. Huzur ve sükun içinde bir hayat sürmektedir Esesi'deki insanlar. Kavgaları sadece geçim derdidir. Ama bu şirin köyün afacan mı afacan bir oğlanı, nazlı mı nazlı, küçük de bir kızı vardır. Günler haftaları, haftalar ayları, aylar da yılları kovalar. Zaman su misali akar gider. Oğlan koyun güder, ava gider, dağı taşı yol eder. Günler günleri, aylar ayları kovalar. Afacan oğlan mert, civan, yakışıklı bir delikanlı oluverir. Köyün nazlı kızı da bu arada halılar, kilimler dokumaya başlamış, al al, tel tel güllerle, çiçeklerle süslü gergefler, mendiller işlemeye başlamıştır. Artık oğlan damat, kız da gelin olma çağına gelmiştir. Aynı yörenin insanı oldukları, birbirlerini görüp yakından tanıma fırsatı buldukları için oğlan kıza, kız da oğlana çoktan meyletmiştir. Oğlan babasını, annesini ve ablasını dünürcü gönderir. Kız tarafı, biraz düşünelim, hele kızımızın da bir fikrini soralım. Acaba bu konu hakkında o ne düşünüyor? Biz birkaç güne kadar size haber ulaştırırız diyerek misafirleri uğurlar. Kızın annesi oturup kızıyla konuşur ve kızın da oğlanda gönlü var diye babasına bildirir. 3-5 gün sonra dünürcüler tekrar gelir ve iki sevdalıyı nişanlarlar. Köyün bu sevdalı gençlerine o yokluk yıllarında öyle güzel bir düğün yaparlar ki etrafta bu düğünün güzelliğini, neşesini duymayan kalmaz. Namı dört bir yana ulaşır. Güzel ve mutlu bir yuva kurarlar. Aradan hayli zaman geçer. Ne var ki bu büyük sevdayla birleşen çiftin bir türlü çocukları olmaz. Aralarındaki o büyük sevda gün be gün eriyip gider. Aralarında zamanla büyük tatsızlıklar meydana gelmeye başlar. Olmaz değil, karı koca arasında böyle tatsızlıklar, kırgınlıklar olur. Ama bu iki sevdalının tartışmaları daha başkadır. Her geçen gün aralarındaki ilişki kötüye gider, öyle ki birbirlerine söyledikleri laflar yenilir yutulur değildir. İşte yine böyle tartıştıkları günlerden birinde bir zamanların o güzel gelini sinirlerine hakim olamaz ve kör şeytana uyup kocasını öldürür. Ama eşini kendisinin öldürdüğünü gizler. Ölümüne kaza süsü verir. Dağ gibi yiğidi toprağa verirler. Yalnız yörede bu yiğidin ölümünün şüpheli olduğu söylenir durur. Kimse inanmak istemez. Bir vakitler dillere destan bir düğünle evlenen civan delikanlının bu acı ölümüne. Arkadaşlarını bu kadar erken ve böylesine talihsiz bir şekilde kara toprağa girmesine çok üzülen can yoldaşlarından biri, sonu acı biten bu sevdaya bir türkü yakar. Oturduğu yayla yamacında yanık ve içli sesiyle dağa taşa söylediği türkü, işte bu türküdür. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı. Azrail'e can vermezdim, canan aldı canımı. Elinde altın şamdan, kız perdeyi kaldır camdan. Al hançeri, vur beni, ben usandım bu candan. Dağları duman aldı, gül dibini har aldı. Azrail'e borçlu kaldım, bir canım vardı, yar aldı.
Taşa verdim yanımı, taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı, oy dağlar, oy dağlar, oy dağlar, oy dağlar. Azrail'e can vermezdim, Azrail'e can vermezdim, canan aldı canımı, oy dağlar, oy dağlar, oy. Azrail'e can vermezdim, Azrail'e can vermezdim, canan aldı canımı, oy dağlar, oy dağlar, oy. Azrail'e borçlu kaldım, Azrail'e borçlu kaldım, canımı canan aldı, oy dağlar, oy dağlar, oy. Azrail'e borçlu kaldım, Azrail'e borçlu kaldım, canımı canan aldı, oy dağlar, oy dağlar, oy.
Yaşayan Türküler.
güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma. Ağlamak güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma. Ağlamak öfke, delice nefret, doruklarda aşk, doyumsuz sevinç, kahreden keder, kısaca hayat ve nefesindir ve nefesindir. Geçici dünyada her şeye rağmen var olmak demek. Ağlamak yaşayan binlerce duygu, insanca ve coşkulu, güzel bir şeydir. Ağlamak güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma. Ağlamak güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma. Ağlamak senin kara dünyada hala sevdiğin ve hissettiğin tüm güzelliğin ve çirkinliğinle var ol. Ve coşkulu güzel bir şeydir. Ağlamak güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda İstanbul Tarih ve Kültür Derneği Başkanı ve İstanbul'un 100 Sultan 2. Abdülhamit eserinin yazarı İbrahim Akkurt var. Sayın Akkurt, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Emeklerinize sağlık. Çok kıymetli bir eser yazdınız. Detaylarını öğrenmek istiyoruz. Ne zaman kaleme aldınız, nasıl oluştu bu eser?
Malumunuz Sultan II. Abdülhamit Han Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı. Evet. Genellikle siyasi yönüyle ön plana çıkmış bir tarih şahsiyetimiz. Ancak İstanbul'a kazandırdığı birçok eser var. Bunu vefatının 100. yıl dönümüne denk gelmesi hasebiyle 2018 yılında kaleme aldığım bir eser. Tabii İstanbul'da 1552'ye yakın eser ortaya koyduğu biliniyor. Ancak bunu 100 eserle mahdut hale getirdik. Burada sanat yönü, bilim yönü, diğer hastane, kamu binaları, çeşme, mektep, birçok alanda ortaya koymuş olduğu eseri anlatmaya çalıştık. Malumunuz İstanbul döneminde eserleri, projeleri ve hizmetleriyle parlayan bir yıldız haline gelmişti. 34 yıl süren saltanatında İstanbul'a birçok eser kazandırmıştı. Dört bir yanında eğitim, kültür, sanat, mimari, askeri, sağlık, iktisat, bilim ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği yenilikler ve hizmetlerle Osmanlı Devleti'ni ve milletin dünya arenasında yeniden itibarlı hale getirmiş idi. İstanbul'a yapmış olduğu eserlere şöyle kısaca örnek vermeden önce kendi döneminde İstanbul'la ilgili iki farklı husus ön planı çıkmaktaydı. Birincisi, mevcut düzensizlik, savaşlardan dolayı İstanbul düzensiz bir hale gelmişti, göçlerden kaynaklı. Ve yeni yatırımlar yaparak can çekişen şehre yaşanırlılık kazandırmak istiyordu. Yine eğitim alanında Mektebi Mülkiye, günümüzde Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, birçok üniversitenin altyapısını o dönemde ortaya koymuştu. Günümüzde hala aktif olan yapılar. Yine İstanbul'daki 37 askeri yapı, 68 yapıdan Abdülhamit dönemi eseridir. 38 iskeleden 32'si Abdülhamit dönemi eseridir. Yine bugün Darül Acize'den bahsedebiliriz. Hı hı. Dünyanın ikinci çocuk hastanesi olan Hamidiyet Fal Hastanesi, İstanbul'da kutsal toprakları buluşturan Hicaz Demir Yolu'nun başlangıç noktası olan Haydarpaşa, yine Dolmabahçe Yıldız Saat Kuleleri, Halkalı Baytar Mektebi günümüzde Sabahattin Zaim Üniversitesi kullanıyor. Hı hı. Yine birçok eseriyle mevcudiyetine devam ettiriyor 2. Abdülhamit Han.
Bir de bildiğimiz kadarıyla Sultan Abdülhamit yaptırmış olduğu pek çok eseri, mimari esere şahsi servetinden de katkı sağlamış. Doğru mudur?
Doğrudur, doğrudur. Yani İstanbul'un kalkınması lazım. Devletin bütçesi kendi döneminde 120 milyon altından 34 milyon altına düşürme becerisinin yanında kendi şahsi servetinden, Ceybi Hümayun'undan da bizzat katkılarda bulunarak, mesela Hicaz Demiryolu, yine Darül Acize az önce bahsettik, birçok mektep, bunları bizzat kendi cebinden, şahsi servetinden sağlamış olduğunu da biliyoruz.
Evet, siz 100 eseri bu kitaba aldınız. Eserlerin hangi özelliklerini anlattınız kitapta?
Eserlerin başlangıçtan itibaren hangi alanda insanlara katkıda bulunduğunu, Abdülhamit Han'ın mesela bir çini fabrikası, çini merakı sonucunda ortaya çıktığını, yine insanların bizzat günlük kullanımında katkısı bulunan işte mektep binaları, az önce ifade ettik, ve o döneme kadar hiç olmayan mektep binaları, mesela bakteriyoloji haneyi, şahane, Darül Kelp, Kudüs hastalıklarının tedavisinde, yine fotoğraf merakından bahsettik. Hı hı. 911 albüm, yaklaşık 36 bin fotoğraf karesinden oluşan bir yıldız fotoğraf albümü ki günümüzde 150 yıl öncesinin herhangi bir fotoğrafı merak edildiğinde direkt müracaat eseri olarak o günün tapuları olarak aynak karşımıza eser,
evet,
çıkmakta.
Evet. Biz Yıldız Hamidiye Camii'ni camiinden bahsettik. Aslında İstanbul'daki pek çok kıymetli eseri belki yanından geçerken fark etmiyoruz ama hepsinde Sultan Abdülhamit'in imzası var. Bunları da sizin kitabınızdan öğrenmiş olmak da aslında çok çok güzel olmuş. Emeklerinize sağlık. Devamı gelecek mi bu kitap serisinin?
Devamı şu an için farklı İstanbul bazlı kitaplarda yine 2. Abdülhamit Han'ın İstanbul'a kazandırdıklarını tahsilatıyla birlikte anlatmaya devam edeceğiz,
evet,
inşallah.
İnşallah çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz ve çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın
Akkurt. Sağ olun, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Tarih ve Kültür Derneği Başkanı ve aynı zamanda İstanbul'un 100 Sultan II. Abdülhamit eseri kitabının yazarı İbrahim Akkurt telefon hattımızın diğer ucundaydı. İstanbul'daki pek çok Sultan II. Abdülhamit'e ait olan eserlerden, kitabında gerçekleşen eserlerden bahsettik. Yıldız Hamidiye Camii'nden Şeyh Muhammed Zafir Türbesi, Beşiktaş Hamidiye Çeşmesi, Hamidiye Etfal Saat Kulesi, Müze-i Humayun ve daha niceleri. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için, verdiği bilgiler için. Ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bugünlük huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hayatın sesleri.